Gazap üzümleri.
Ayrım 12.
Güneşli avluya karşısındaki erkeğin kara hayaline doğru bakıyordu. Baba oracıkta durmuş, heyecandan titremekteydi. Gir içeri diye bağırdı. Girsene içeri bayım. Tom yüzünde hafif bir utançla eşiği açtı. Ana tavadan başını kaldırıp tatlı bir ifadeyle baktı. Birden eli yanına doğru sarktı, çatal kayıp yere düştü. Gözleri iri iri açıldı, göz bebekleri sulandı. Açık ağzından soluğu gürültülü çıkıyordu. Yüzüne kaygılı bir ifade geldi. Gözlerini yumdu. Tommy, kaçmadın, kaçmadın değil mi? Hayır Ana, gözaltı, kağıtlarım yanımda. Eliyle göğüs cebine dokundu. Anası çıplak ayak, hiç ses çıkarmaksızın ona doğru kaydı. Yüzünde şaşkın bir ifade vardı. Küçücük eliyle onun koluna hafifçe dokundu. Kaslarının sağlamlığını yokladı. Sonra parmakları yukarıya, onun yanağına yükseldi. Kör bir insanın dokunuşu gibi. Sevinci hemen hemen hüzün gibiydi. Tom alt dudağını dişlerinin arasına çekip ısırdı. Ana'nın gözleri şaşırarak ısırılan dudağa döndü. Dişlerin tam kenarından kanların aşağıya doğru kaydığını gördü. O zaman anladı, kendini hemen topladı, elini çekti. Soluğu patlarcasına kurtuldu ağzından. Az kalsın sensiz gidiyorduk dedi aşırı yüksek sesle. Bizi nasıl bulursun diye de meraklanıp duruyorduk. Yere düşen çatalı aldı. Tavadaki yağı karıştırdı. Bir dilim et daha buldu, çıkardı. Kahve demliğini tekrar kapıp ocağın üzerine koydu. Yaşlı Tom kıkır kıkır güldü. Kandırdık seni ha Ana. İyi oyun oynadık ve başardık. Kafasına vurulmuş koyun gibi kala kaldın. Keşke dede de burada olaydı da göreydi. Birisi iki gözünün arasına çekiçle vurmuş gibi oldun. Dede görse öyle gülerdi ki kalçası çıkardı yine. Hani elin o askeri uçağı ateş ettiği sefer olduğu gibi. Ah Tommy, günün birinde bir uçak çıka geldi. Boyu yarım mil vardı valla. El tüfeği kaptığı gibi gözünü yumdu, bastı ateşi. Çok şükür, çok şükür deyip duruyordu bir yandan. Dede ona, yavru kuşlar vurulmaz el diye bağırıyordu. Büyüklerden biri geçsin öyle vurursun. Sonra bir güldü, bir güldü, kalçası çıktı yerinden. Anne de kıkırdadı. Raftan bir yığın çinko tabak alıp indirdi. Tom, dede nerede diye sordu. Göremiyorum koca şeytanı. Anne çinko tabakları mutfak masası üzerine koydu, yanına fincanları indirdi. Güvenli bir sesle cevap verdi. Ninen ikisi ambarda yatıyor. Geceleri o kadar sık sık kalkıyorlar ki küçüklerin üstüne basıp düşüverecekler günün birinde. Baba söze katıldı. Ya, her gece de kızıyor dedi. Winfield'e takılıyor ayağı. Winfield avazı çıktığı kadar bağırıyor. Dede kızıyor, pijamasını ıslatıyor. Tabii daha çok kızıyor. Az sonra evin içinde herkes avazı çıktığınca bağırmaya başlıyor. Sözler ağzından kahkahaların arasına karışarak dökülüyordu. Amma canlı anlar yaşadık. Günlerden bir gün yine herkes bağırıyor, birbirine suçluyordu. Büyüdükçe pek ukala bir şey olan kardeşin elde, dede git de korsan ol bari sen deyiverdi. Dedem buna öyle kızdı, öyle kızdı ki dost doğru tüfeğini bulmaya gitti. El o gece dışarıda, tarlada yatıp uyumak zorunda kaldı. Ama artık dedenle ninen ambarda yatıyorlar. Anı, canlar istedikçe kalkıp dışarı çıkmaları kolay orada dedi. Baba, koş da onlara Tommy'nin eve döndüğünü haber ver. Dedeyi çok sever Tommy. Tabii dedi baba. Çoktan haber vermem gerekirdi. Kapıdan çıktı, avluyu geçti. Yürürken kollarını hızla öne arkaya sallıyordu. Tom onun ardından baktığı sırada anasının sesi dikkatini tekrar çekti. Kahveleri dolduruyordu anası. Oğluna bakmıyordu. Tommy dedi tutuk, çekingen bir sesle. Evet. Onun kendi çekingenliği Ana'nınkinin önünde eriyip yok oluyordu. Garip bir utanç düzeyine iniyordu. İkisi de biliyordu ötekinin utandığını. Bunu bilince de daha çok utanıyorlardı. Tommy, sana sormak zorundayım. Hınçlı değilsin ya. Hınçlı mı Ana? İçine zehir dolmadı ya. Kimseden nefret falan etmiyorsun değil mi? Cezaevinde seni için için çürütecek bir şey yapmadılar ya. Tom ona yan yan baktı, dikkatli inceledi. Gözleri sanki ona böyle şeyleri nereden bildiğini sordu. Yo dedi. Bir süre kızgındım gerçi ama bazıları gibi burnu büyük değilim. Olayların üstünden akıp gitmesine izin verdim. Neden sordun Ana? Bu sefer anası ona bakıyordu. Ağzı açıktı. Daha iyi duymak istercesine, gözleri de sanki oyuyor, daha iyi görebilmek için oğlunun içine işlercesine bakıyordu. Yüzü kelimelerin sakladığı cevapları araştırmaktaydı. Zihni karmakarışıkmış gibi konuştu. Sizi Floyd'u tanırdım. Anasını da tanırdım. İyi insanlardı. Olan yaramazdı tamam ama iyi çocuktu yine de. Durakladı. Sonra sözcüklerin geri kalanı ağzından döküldü. Olup bitenin hepsini biliyorum diyemem ama yeterince biliyorum. Küçük bir kusur işlemişti. Canını yaktılar. Yakalayıp canını yaktılar. O da kızdı. İkinci işlediği kusur hınçlı bir kusur oldu. Yine canını yaktılar. Çok geçmeden oğlan iyice gaddar oldu. Mikropmuş gibi davrandılar ona. Ateş açtılar. O da onlara ateş açtı. Çakal kovalar gibi kovaladılar. Çileden çıktı. Hırlayıp duruyordu. İnsan değildi sanki. Ne erkekti ne de çocuk. Bir tomar öfkeydi yalnızca. Ama tanıyanlar incitmediler onu. Onlar canını yakmadılar onun. O da onlara kızmadı. Sonunda çocuğu kovalayıp avladılar, öldürdüler. Gazeteler ne kadar da kötü derse desin, aslı buydu olayım. Durakladı, kuruyan dudaklarını yaladı. Bütün yüzü acı içinde bir tek soru yansıtıyor, o soruyla parlıyordu. Bilmem gerek Tommy. Senin de canını o kadar yaktılar mı? Onun gibi öfkelendirdiler mi seni? Tom'un koca dudakları gerilip sağ dişlerinin uçlarına kadar tüm ağzını örtmüştü. Hayır dedi, ben öyle değilim. Sustu. Ellerinin deniz kabuklarını hatırlatan kırık tırnaklarına baktı. Kodes'teyken hep bu tür şeylerden uzak kalmaya çalıştım. Ben o kadar öfkeli değilim. Anna içini çekti. Tanrı'ya şükür diye soludu. Tom birden başını kaldırdı. Anna, evimize neler yaptıklarını gördüğüm zaman... Anna son zaman yürüyüp onun yanına geldi, yanı başında durdu. İhtirastan titreyen bir sesle, Tommy, sakın onlarla tek başına savaşmaya kalkma dedi. Seni de çakal gibi avlarlar. Tommy... Ben durmadan düşündüm, rüyalar gördüm, sorularıma cevaplar bulmaya çalıştım. Dediklerine göre bizim gibi 100.000 kişiyi kaldırıp atmışlar buralarda. Eğer hepimiz aynı biçimde öfkeli olsaydık Tommy, o zaman kimseyi avlayamazlardı. Sustu. Tommy ona bakıyordu. Yavaşça göz kapaklarını indirdi. Kirpiklerinin arasından ufacık bir parıltı göründü yalnızca. Çoğu böyle mi düşünüyor diye sordu. Bilmiyorum. Hepsi biraz şaşkın. Yarı uykudaymış gibi gezinip duruyorlar. Bahçenin karşı tarafından koyun melevesine benzer gıcırtılı bir ses duyuldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Tanrı'ya şükürler olsun. Tom başını çevirdi, sırıttı. Ninem sonunda duydu döndüğümü dedi. Sonra acele ekledi. Ana, sen eskiden hiç böyle değildin. Onun yüzü katılaştı, gözleri soğuklaştı. Hiç evim yıkılmadıydı dedi. Ailem hiç sokakta kalmadı, yollara düşmediydi. Satmak zorunda kalmadıydım hiç her şeyi. İşte geliyorlar. Ocağın başına döndü. Fırındaki küçük ekmekleri çıkarıp iki çinko tabağa doldurdu. Tavadaki yağ biraz un eleyip sosu koyultmaya çalıştı. Tom bir an onu seyretti. Sonra dönüp kapıya yürüdü. Avlunun karşı tarafından 4 kişi geliyordu. Dede en öndeydi. İncecik, partal kılıklı, çevik bir ihtiyardı. Sıçrar gibi adımlarla hızlı hızlı yürüyor, sağ ayağı solundan daha güçlüymüş gibi hafif aksıyordu. Kalça çıkması olayının anısıydı bu da besbelli. Yürürken bir yandan pantolonunun düğmelerini iliklemekteydi. Yaşlı elleri düğmeleri bulmakta zorluk çekiyordu. Üst düğmeyi ikinci iliğe geçirdiği için berbat etmişti işi. Bu yüzden hiçbirinin yerini bulamıyordu artık. Koyu renk, eskimiş bir pantolon vardı ayağında. Lacivert gömleği yırtıktı. Önünü iliklememiş, içinden fanilası görünüyordu. Onu bile iliklememişti. Sıska, beyaz göğsünde beyaz kıllar göze çarpmaktaydı. Sonunda pantolon düğmelerini ilikleme modunu bir kenara bıraktı. O işten vazgeçip iç donunu iliklemeye uğraştı. Az sonra ondan da vazgeçip pantolonun kahverengi askılarını gerdi. İnce, heyecanlı bir yüzü vardı. Gözleri yaramaz çocuk gözü gibi pırıl pırıldı. Huysuz, mızmız, yaramaz, gülen bir surat. Kavga eden, tartışan, açık saçık fıkralar anlatan biri. Gözü çöplükteydi hala. Gaddar, zalim, sabırsız, heyecanlı bir çocuktu. Bunların hepsine de o gülme isteği egemendi. İçki bulduğumu çok içerdi, yemek bulduğumu çok yerdi. Hele sıra konuşmaya gelirse her zaman susmamacasına konuşurdu. Onun ardı sıra nine sarsak sarsak yaklaşıyordu. Bu yaşa kadar varabilmesini ancak ve ancak kocası kadar katı ve gaddar olmasına borçluydu. O da o tiz, o yüksek ses inancı sayesinde kendi yerini korumuştu hep. Dedenin her şeyle başa çıkacak kadar yamandı o da. Bir keresinde ayin bittiğinde henüz kendinden geçmiş durumda ve pek de ayılamamışken çifteyi kaptığı gibi kocasını iki namludan ateş etmiş, kalçalarından birini dağıtmasına ramak kalmıştı. O günden sonra dede saygı duymaya başlamıştı ona. Çocukların böceklere eziyet ettiği gibi eziyet etmekten vazgeçmişti. Yürürken eteklerini toplayıp dizlerine doğru kaldırıyor, o tiz sesiyle aynı savaş narasını haykırıp duruyordu. Tanrı'ya şükür zafer bizim. Nine ile dede yarışırcasına geçmekteydiler avluyu. Her şey kavga sebebiydi aralarında. Kavgayı sever, ona ihtiyaç duyarlardı. Arkalarında baba ve Noah vardı. Daha yavaş yürüyorlardı ama arayı açmadan korumayı da başarıyorlardı. Noah ilk çocuğuydu ailenin. Uzun boylu, biraz garipti. Yüzünde sürekli olarak şaşırmış gibi bir ifadeyle dolaşır dururdu. Sakin ama şaşırmış. Ömründe kızdığı, öfkelendiği görülmemişti. Öfkeli insanlara hayretle bakardı. Hayret ve tedirginlikle. tıpkı normal insanların delillere baktığı bakışla. Noah yavaş hareket eder, az konuşur, konuştuğunda da öyle yavaş konuşurdu ki onu tanımayanlar aptal sanırlardı. Aptal değildi. Biraz tuhaftı yalnızca. Gururu az, cinsel dürtüleri hiç yoktu. Çalışma ve uyku saatleri kimseninkine benzemeyen garip bir tempodaydı ama ona yetiyordu. Ailesini çok sever, bunu hiçbir şekilde göstermezdi. Ona bakan nedenini pek anlayamasa bile her ne hikmetse Noah ilk bakışta çarpık ya da şekilsizmiş gibi bir izlenim bırakırdı. Ya başında, ya vücudunda, ya bacaklarında, ya da zihninde bir çarpıklık varmış gibi. Oysa hiçbiri de çarpık değildi. Baba bunun nedenini bildiğine inanıyordu. Noah'ın doğduğu gece baba evde karısıyla yalnızdı. Karısının o açık duran bacaklara kendini bilmiyormuş gibi durmadan çığlıklar atışı çok korkutmuştu onu. Ellerini güçlü parmaklarını forceps gibi kullanarak bebeği çekip çıkarmış, bu arada eğip bükmüştü. Geç gelen ebe bebeğin kafasını yastılmış, boynunu uzamış, vücudunu çarpık çırpık bulmuş, hemen elleriyle işe girişmiş, kafayı yerine itmiş, vücudu yeni baştan yoğurmuştu. Ama baba bunu hep hatırlıyor ve utanıyordu. Noah'ya hep başkalarına davrandığından daha iyi davranırdı. Noah'ın o ayrık gözlü enli suratına, o upuzun kırılacakmış gibi çenesine baktıkça gözünün önüne bebeğin çarpılmış kafatası gelirdi hep. Noah kendinden beklenecek her şeyi yapabilirdi oysa. Okur yazar, çalışır, hesap yapar, düşünürdü ama pek aldırmazdı. İnsanların genellikle istediği, ihtiyaç duyduğu şeylere karşı bir ilgisizliği vardı onun. Acayip, sessiz bir hücrede tek başına oturup o sakin gözlerinden dışarıya, dünyaya bakıyormuş gibiydi. Yabancıydı dünyaya ama yalnız bir insan değildi. Dördü birlikte avludan doğru yaklaşırlarken dede bir yandan bağırıyordu. Neredeymiş o? Neredeymiş bakayım? Parmakları pantolon düğmelerine arıyor, sonra unutup cebine doğru yöneliyordu. Birden Tom'u kapıda durur gördü. Durdu. Ötekileri de durdurdu. Ufacık gözleri hınzır hınzır parıldadı. Şuna bak hele dedi. Hapishane kuşu. Hanidir hiçbir coğut girmemişti kodesi. Aklı birden başka tarafa sıçradı. Onu deliye tıkmaya hakları yoktu. Ben de yapardım onu yaptığını. Hakları yok itoğullarının. Aklı gene sıçradı. O Turnbull olacak kokarca da çıkınca seni nasıl vuracağını anlatıp kasılıyor. Hatfield kanı varmış. Ona haber yolladım. Coğutlarla uğraşma. Belki benim de McCoy kanım vardır dedim. Tommy'nin olduğu yere tüfeğine yaklaştığını gördüğüm an kaptığım gibi kıçına sokarım dedim. Korktu da ha. Nene konuşmaları hiç izlemiyordu. O yine Tanrı'ya şükür, zafer bizim diye meledi. Dede ilerledi. Tommy'nin göğsüne vurdu. Gözleri sevgi ve gururla parladı. Nasılsın Tommy? İyi diye karşılık verdi Tom. Sende durum nasıl? Bombok. İhtiyarın aklı yine sıçradı. Tam dediğim gibi işte. Hiçbir coğdu kodeste tutamazlar dedim. Tommy çitleri yıkıp gelen boğa gibi çıkar o kodesten dedimdi. İşte yaptın. Çekilin yolumdan. Karnım aç benim. Herkes itip geçti. Masanın başına oturdu. Tabağını et dilimleriyle ve küçük yuvarlak ekmeklerle doldurdu. Üstlerine kopkoyu sostan döktü. Daha ötekiler kapıdan girmeden dede ağzını doldurmuştu bile. Tom ona sevgiyle gülümsedi. Ne kerata ama değil mi dedi. Dedenin ağzı öyle doluydu ki konuşamıyordu bile. Hınzır gözleri gülümsedi. Başını hırsla salladı. Nine gururla bundan lanet, bundan küfürbaz herif gelmemiştir dünyaya dedi. Cehennem onu şişe geçirip götürecekler valla. Kamyonu kullanmak istiyormuş. Hıslanmıştı yaşlı kadın. Hiç bile süremeyecek. Dede boğulur gibi oldu. Bir avurt dolusu çiğnenmiş macun kucağına fışkırdı. Zayıf bir sesle öksürdü. Nine Tom'a gülümsedi. Ne pasaklı şey değil mi diye gözlemde bulundu neşeyle. Noah kapının basamağında duruyordu. Ayrık gözleri çevresine bakar gibiydi. Yüzünde pek bir ifade yoktu. Tom ona nasılsın Noah diye sordu. İyi dedi Noah. Ya sen? Hepsi o kadardı. Ama rahatlatıyordu insanı yine de. Ana elini sallayıp sinekleri sos kasesinden kovdu. Oturacak kadar yer yok dedi. Herkes kendine bir tabak alsın, doldurup çıksın, bulduğu yere otursun avluda falan. Tom birden hey papaz nerede diye sordu. Demin buracıktaydı. Nereye gitti? Baba ben de görmüştüm ama gitmiş dedi. Ninenin tiz sesi yükseldi. Papaz mı? Papaz mı getirdin? Koş bul onu. Sofraya şükran duasıyla başlayalım. Parmağıyla dedeyi gösterdi. Ona çok geç. O yedi bile. Sen git papazı bul. Tom kapıdan çıktı, seslendi. Hey, Jim Casey diye bağırdı. İki adım attı. Hey Casey. Papaz su deposunun altında belirdi. Doğrulup oturdu. Sonra ayağa kalktı. Evden yana ilerledi. Tom ona ne yapıyordun? Saklanıyor muydun diye sordu. Yok canım. Ama bir aile özlem giderirken insan burnunu sokmamalı. Oturmuş düşünüyordum orada. Gel de yemek ye dedi Tom. Nine de dua istiyor. Kinsey, ama ben artık papaz değilim ki diye itiraz etti. Hadi hadi yürü, ediver bir dua. Ne kaybedersin? Ninem pek sever öyle duaları. Birlikte mutfağa girdiler. Ana alçak sesle hoş geldiniz dedi. Baba da buyurun biraz kahvaltı edin diye ekledi. Önce dua diye tutturdu nine. Önce dua. Dede gözlerini papaza dikip bakışlarını netleştirmeye çalıştı. Sonunda Casey'i tanımayı başardı. Ha şu papaz dedi. İyi bari, onu ilk gördüğümden beri sevmiştim. Öyle imalı biçimde göz kırpıyordu ki nine onun uygunsuz bir söz söylediğini sandı. Kes sesini, kocamış günahkar teke seni diye seslendi.
Ayrım sonu.